Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Uzun bir aradan sonra tekrar ikisi birle ekranlarınızdayız. İlk olarak Mobil Dünya Kongresi canlı yayınıyla, daha sonrasında HTC One incelemesi nedeniyle ikisi bir ara vermek zorunda kaldık. Bizleri çok fazla üzüyor çünkü ikisi birin yeri ayrı aslında. Çünkü hani oyun dünyasına baktığımızda, teknoloji dünyasına baktığımızda haftalık bütün gelişmeleri bu programda sizlere aktarma fırsatı buluyoruz. Bizim için de çok heyecan verici bir program oluyor. Genel olarak izlenme sayılarına baktığımızda da izleniyor.
Heyecan verici.
Heyecan verici rakamlara ulaşıyoruz. Hemen aslında haberlere başlayalım. Çünkü bu sefer biraz birikmiş. Haber sayımız çok
yani
fazla.
2 haftalık gündemi biraz sıkıştıracağız.
Evet, sıkıştıracağız sizler için. O yüzden de bu programa bir an evvel başlayalım ki sizler de bu boş laflarla sıkılmayın. İlk haberimiz, tahmin edersiniz ki teknoloji tarafında Galaxy S4 olacak. Galaxy S4 lansmanı geçtiğimiz gün yapıldı. Çok fazla ses getirdi. Biz de saat gece 2'de canlı yayına başladık. Ve o canlı yayın bile o kadar fazla kişi tarafından takip edildi ki.
Bayağı da uzun bir canlı yayın oldu.
Evet zaten. Gece 2'de olmasına rağmen eğer bir canlı yayın izleniyorsa ki, bir cep telefonuyla ilgilisi de, demek ki insanlar bu telefonu çok fazla merak ediyorlar. Çok fazla kullanmak istiyorlar. Genel olarak teknik özelliklerine baktığımızda Amerika ve Avrupa'da telefonun iki farklı versiyonu yer alacak. Amerikan versiyonunda Qualcomm'un Snapdragon 600 platformu kullanılıyor. Fakat Snapdragon 600 dediğimizde aklınızda HTC One'a gitmesin. HTC One'daki Snapdragon 600'de 1.7 GHz işlemci kullanılıyordu. Amerikan versiyonunda 1.9 GHz işlemciyle Samsung S4'ün satışına başlayacak. Fakat Avrupa versiyonunda 8 çekirdekli bir yapı kullanıcıları karşılıyor. Bu 8 çekirdekli yapıyı biraz açmak lazım. Çünkü telefonun içerisindeki 8 çekirdek aynı anda aktif olmuyor. ARM'ın Big Little ismini verdiği bir teknoloji mevcut. Ve bu teknolojide 4+4 işlemci yapısı platformun içinde kullanıcıları bekliyor. Bir tane, 4 tane işlemci Cortex-A15 altyapısını kullanıyor. 4 tane işlemci de Cortex-A7 altyapısını kullanıyor. Hızlara baktığımızda Cortex-A15 olan modüller 1.6 GHz'de çalışıyorlar. Bir Cortex-A7 modeller ise 1.2 GHz'inde çalışıyorlar. Peki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? Şöyle bir şey var. Enerji tasarrufu gereken uygulamalarda, yani çok fazla performans istemeyen uygulamalarda Cortex-A7 çekirdekler devreye girerek performans düşük çalışsa da enerji tasarrufu sağlıyorlar. Yani bu aslında Cortex-A7'nin genel olarak çalışma hızına baktığımızda ve 4 çekirdekli bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde, aslında günümüzdeki birçok uygulama, yani bu kullandığımız Flipboard'lar, Twitter'lar, Facebook'lar Cortex-A7 çekirdekler tarafından işletilecek programlar oluyor. Fakat bir oyun açtığınızda veya telefon üstünde bir video işlemek istediğinizde bu sefer Cortex-A15 modeller devreye giriyor. Daha fazla enerji harcasalar da daha hızlı işaretledikleri için aslında yine verimlilik sağlanmış oluyor. Evet, performans arttırılmış oluyor. Yani 8 çekirdekli yapıdaki 8 çekirdek aynı anda hiçbir zaman aktif olmuyor. Fakat bunlar birbirinden bağımsız yapılar. Yani 2 tane Cortex-A7 aktifken 2 tane Cortex-A15 orada aktif olabiliyor ki, bu da çok verimli çalışacağının bir göstergesi oluyor. Tabii ki mobil platformlarda sadece işlemci gücü değil, genel olarak GPU gücü de çok fazla önemseniyor. Qualcomm tarafına baktığımızda Snapdragon 600 ile beraber aslında hız aşırtılmış bir Adreno 320 var. Bu Adreno 320 bir önceki Adreno 320'ye göre performans anlamında çok daha fazlasını sunuyor tabii, ama Avrupa versiyonunda, Samsung Galaxy S4'ün Avrupa versiyonunda yeni işlemciyle beraber SGX544MP3'ü göreceğiz. Yani 3 çekirdekli bir SGX544 modülü yer alacak. Bu modülün performansını aslında sizlere şöyle aktarabiliriz. Biliyorsunuz 3. nesil iPad'le beraber yüksek çözünürlüğe geçilmişti ve bu yüksek çözünürlükte de SGX544 yine kullanılan GPU olmuştu. 6X'le beraber, yani iPad 4'e baktığımızda ise iPad 4'de de yine aynı çözünürlük kaldı. Fakat bir önceki A5X işlemcisindeki performans biraz düşük geldiği için o çözünürlüğe, 6X'e daha modern bir GPU ile performans arttırıldı. Samsung Galaxy S4'te performans A5X ile A6X arasında yer alıyor. Yani iPad 3 ile iPad 4 arasında bir performansa sahip. Telefonun Full HD çözünürlüğe sahip olduğu düşünüldüğünde iPad'den daha az piksel sayısı var. Yani bu da performansının yaklaşık olarak iPad 4'e yakın olabileceğini ya da en azından her türlü iPad 3'ten daha iyi olacağını gösteriyor bizlere ki bir telefon için çok çok yeterli bence.
Ya zaten telefonun en büyük özelliklerinden birisi ekranı ve Full HD çözünürlüğe sahip olması. Ama tasarımda bazı herhalde böyle fikir ayrılıkları var. Aslında direkt tasarımına geçebiliriz buradan.
Evet, tasarımına geçebiliriz. Çünkü telefonun donanımsal olarak özellikleri çok fazla. 2600 mAh bataryayla geliyor. 13 megapiksel bir kamerası var. Ön kamerası 2 megapiksel ve 2 kamerayı aynı anda aktif edip videolar kaydedebiliyorsunuz. Yani mesela ön yüzde siz kendinizi görüyorsunuz. Ufak bir şekilde sol üst köşeye yerleştiriyorsunuz bunu. Çektiğiniz Full HD görüntünün üstüne bu videoda işlenerek çok egzantrik bir çalışma ortaya konabiliyor.
Zaten böyle bir tiyatral bir hava yakalamışlardı. İşte 5 tane bayan karakter böyle golf oynayan kocasını arıyor. Oradan selam söylüyor işte. Ekranın sağ üstünde kendi gözükürken arka kamera sayesinde de arkadaşlarını gösterebiliyor.
Çok böyle rahat bir şekilde çalışma modu sunabiliyorsunuz. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. 2600 mAh bataryaya da baktığımızda Full HD telefonlar için de aslında hani 5 inç kategorisinde ve daha aşağısında en yüksek batarya kapasitesini yine Samsung Galaxy S4 sahip olacak. Pili değiştirilebiliyor. Micro SD kart yuvasına sahip. Bu da yine artıları arasında yer alıyor telefonun. Fakat tasarımı ve kullanılan malzeme kalitesine geldiğimizde S3'ten hiçbir farkı yok.
Biraz hayal kırıklığı oldu aslında bazı ya, kullanıcılar için.
Orada kullanıcılar çok daha farklı şeyler bekliyorlardı. Şimdi HD tarafında bana baktığımızda One biliyorsun tamamen alüminyumdan üretilmiş bir telefon. 4.7 inçte Full HD çözünürlük sunuyor. Super LCD 3 kullanılıyor. Yani ekranıyla falan bir etkileyici bir telefon oldu o da. Sadece malzeme kalitesi için bile ben bu telefonu alacağım diyenler var.
Önceki modeline göre farkını ortaya koydu diyebiliriz.
Evet, farkını ortaya koydu. Bir değiştirme nedeni yarattı en azından kullanıcılar için. Fakat Galaxy S3 sahipleri için zaten Galaxy S3 biliyorsun yüksek performanslı bir telefondu. Evet. S4'e geçme nedeni hani daha yüksek performans mı? Niye? Zaten Galaxy S3'te bütün oyunları rahat rahat oynayabiliyorsun. Bütün uygulamalar hızlı çalışıyor. Telefonun tasarımı, malzeme kalitesi zaten S4'le aynı. Eğer bir S3 sahibiyseniz veya Note 2 sahibiyseniz açıkçası S4 almak için ben burada bir neden göremiyorum.
Muhtemelen bir nesil bekleyecekler hani S3 ve Note 2 kullanıcıları. Çünkü senin de söylediğin gibi çok hani büyük bir neden yok arada.
Evet, büyük bir sıçrama yok. Aslında aynısını iPhone 4S'den 5'e geçişte de gördük. Mesela evet. 4S ile 5 arasında aslında tasarımsal ve ekran boyutu açısından farklılıklar var. Fakat kullanıcılar tam olarak istedikleri sıçramayı görmedikleri için
bir tur bekleyecekler.
Evet, hani 5S'ini bir tur bekleyecekler. Biraz öyle olacak. Zaten genel olarak iPhone tarafında 4'ten 4S'ye geçişte de aynısı yaşanırdı. Fakat 4S'den 5'e kimsenin beklemediği bir duraksama yaşandı. Evet. Kullanıcılar orada 4S ellerini tutmayı tercih ettiler. Bakalım Galaxy S3 sahipleri de aynı şeyleri düşünüyorlar mı açıkçası? Hemen kendi tarafımdan baktığımda eğer Full HD 5 inç bir telefon alacaksan bugün Xperia Z tamam tasarımıyla iyi bir telefondu. Fakat açıkçası orada o performansıyla beraber Galaxy S4 duruyorken de herhalde sadece tasarım için başka bir telefonu tercih etmek orada zor bir karar olacaktır.
Evet.
Hani burada sizlere de soruyoruz tabii siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S4 gerçekten çok güçlü donanımsal özelliklere sahip bir telefon. Her ne kadar Pentel de olsa Full HD bir AMOLED ekrana sahip Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunabiliyor. Biliyorsunuz AMOLED ekranlar siyah göstermek olsa çok başarılılar. Ayrıca burada yeni bir Pentel dizilimine gitmiş firma. Bu Pentel diziliminde de eski ekranlara göre, Galaxy S3'te kullanılan ekrana göre mesela çok daha iyisini vaat ediyor görüntü kalitesi olarak. Hani Xperia Z'deki tasarım mı sizi cezbeder yoksa yüksek performansıyla 5 inç Full HD ekranıyla S4'ü mü beklemeyi tercih edersiniz ki batarya konusunda da daha iyisini sunacak gibi görünüyor. Burada diğer firmaların açıklamaları var. Mesela HTC tarafından HTC. Bir
güzel bir açıklama
geldi. Evet, açıklama geldi. Bir sonraki hayal kırıklığı oldu diyorlar. Hani S4
telefon için. Evet.
Burada hayal kırıklığı kısmı hani şöyle tartışılır gerçekten. Eğer tasarım anlamında über süper bir şey bekliyorsanız gelmedi. Ama performans anlamında çıtayı yukarı taşıyan, sahip olduğu donanımları bir adım ileri götürmeyi başaran bir telefon bekliyorsanız S4 bunların hepsine sahip.
Ya zaten HTC'nin açıklamaları da birazcık daha tasarımsal yöne kaymış.
Evet, biz diyor ki her şey alüminyumdan telefon yaptık diyor. Tamam, yani bir telefonun tasarımı gerçekten önemli. Fakat şurada bir gerçek ki son günlerde mobil cihazlar oyun platformları haline aldılar. İnsanlar bu cihazlarda çok iyi grafiklerde oyunları oynayabiliyorlar. Bugün Vita'ya ne diyoruz? Daha yayılamadan
daha yolu diyoruz. Var diyoruz.
Daha yolu var diyoruz. Hani Vita bile artık kimsenin umurunda olmayan bir konsol haline alabildi ki bunun nedeni cep telefonlarında mobil artık platform. Real Racing gibi bir oyunu oynayabiliyoruz. Yani bu çok önemli bir kriter. Bugün Galaxy S4'ü satın almak isteyen kullanıcılar ya da HTC One'a geçecek kullanıcılar da elbet yeni nesil oyunları bu cihazla da oynamak isteyecekler.
Ya zaten Galaxy S4 ile ilgili şunu da söyleyelim. Samsung yeni bir kontrol cihazı üzerinde çalışıyor ve bu kontrol cihazı arkadaşlar direkt olarak Xbox kontrollerine oldukça benziyor. Üst tarafta bir tabı var. Muhtemelen şu anda zaten resmini görüyorsunuz. Telefonu yanlamasına olarak oraya oturttuğunuzda çok rahat bir kontrol sayesinde oyunlarınızda oynayabileceksiniz ki burada zaten Samsung'un oyunlara ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi. Bu kontrol cihazının henüz bir ismi yok. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde açıklanacaktır. Fakat şunu da söyleyeyim, trigger tuşları da yok. Ben bunu oldukça garipsedim açıkçası.
Aslında Ersin, trigger tuşlarının olmaması özellikle aksiyon oyunlarında, bu birinci görüş açılı aksiyon oyunlarında sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum.
Büyük sıkıntı olur çünkü aslında kontrol cihazının tasarımına baktığımızda trigger tuşu eklenebilirmiş diye düşünüyorum.
Eklenebilir. Yani ateş edeceğimiz zaman FPS oyunlarına tam sıkıntı yaşar orada kullanıcı. Hangi tuşu kullanacaklar yani dön tuşunu bırakıp.
Eski NES kontrolcülerini hatırlarsın böyle işte A'ya basarak ateş ederdik. Muhtemelen öyle bir şey olacak.
Umarız orada bir düzenlemeye giderler. Belki de prototiptir. Daha gelişmişini piyasaya
zaten
sürerler.
Zaten ismi de belli değil. Umarız öyle olur.
Yani umarız öyle olur. Zaten Samsung'un oyun konusundaki burada ne kadar üstüne düştüğünü de gösteriyor yeni cihazında. Bir de haberde HTC One tarafından. Hani HTC dedik ya Galaxy S4 için fiyasko oldu vesaire diyor. HTC One tarafından da şöyle üzücü bir haber var. Ne yazık ki HTC One'ın çıkış tarihi gecikecek. Büyük ihtimalle Galaxy S4 de aynı zamanda piyasaya sürmüş olacaklar.
Kızıştıracaklar aslında biraz.
Ya kızıştırmanın ötesinde aslında firma sıkıntılar yaşıyormuş. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki biz birçok yenilikçi teknoloji kullanıyoruz. Biliyorsun çift zarlı mikrofonla çok kaliteli ses kaydı ya da yeni geliştirdikleri ultrapiksel kamerayla farklı bir açıdan kamera konusuna yaklaşım gibi. HTC One'da bazı özellikler var. Full alüminyum gövdeli, yine üretimi zorlaştıran konulardan bir tanesi. Parça tedariği konusunda firma sıkıntılar yaşıyormuş ve bu yüzden de Nisan sonlarına ya da Nisan ortalarına doğru pazara yani sürülmesi telefonun söz konusu olabilirmiş ki 1 milyon adetin o zamanlarda piyasaya sürüleceği ve bunun da kıtlık yaratacağı konuşuluyormuş ki hani fiyasko işte o zaman yaşanabilir gerçekten.
Yani bu kadar beklenen bir telefon modelinin bu rakamla çıkması senin de söylediğin gibi biraz sıkıntılara neden olabilir.
Yani işte o zaman gerçekten fiyasko olur. Çünkü çok beklenen bir model, insanlar telefon almak isteyecekler. Parayı biriktirmişlerdir de bekleyenler zaten. O dönemde kullanıcıların aklı büyük ihtimal piyasadaki diğer modellere kayabilir. Yani bekliyorum, arkadaşım da S4'ü gördüm. Plastik minastik ama al gitsin diyebilir yani. Orada öyle bir şey düşünebilir eğer alüminyum gövdeyi çok
burada
seviyorsa.
İşin havası şey olur, hani o telefona ulaşanlar çok fazla kişi de olmadığı için.
Evet, biraz
bir müddet.
Onun havasını atabilir. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Geçen Erdi ile konuşuyordu konu. Bu Amerika'daki etkinliğe birebir katıldı biliyorsun. Görüşlerini aktarıyordu bana. Orada şunu söyledim. Şimdi telefon biliyorsun plastik bir gövdeye sahip. Plastik gövdeye sahip telefonlar Çinliler tarafından çok kolay kopyalanıyorlar. Hmm. Yani bu da Galaxy S4 sahiplerinin hani birebir olmasa da Galaxy S4 benzer telefon taşıyanların çoğalacağı anlamına geliyor. HTC One'da en azından full alüminyum bir gövde olduğu için herhalde sahtelerinin gelmesi biraz uzun sürecektir.
Çinlileri sevindirdiler biliyorsun, böyle ellerini ovuşturmuşlardır.
Büyük ihtimalle düşük çözünürlükte daha kötü işlemcilerle beraber başlamışlardır üretime. Tek yapacakları şey S3 kalıplarını büyütmek zaten. Aynı telefon çıkacak.
Evet, Çinliler burada sevindi diyoruz arkadaşlar. Buradan hemen oyun tarafına geçtiğimizde aslında Türkiye için önemli bir oyunla başlıyoruz. PES serisi her zaman ülkemizde çok büyük rağbet gören bir seri. Her ne kadar son yıllarda FIFA büyük bir çıkışa geçse de ülkemizde hala internet kafeleri göz önüne alırsak PES'in önemini görüyoruz.
Evet, insanlar 6 gol atmayı seviyorlar biliyorsun maç başına en az yani.
PES 2014 ile ilgili arkadaşlar ilk detaylar gelmeye başladı. Zaten oyunun Fox Engine kullanacağı daha önceden açıklanmıştı. Fox Engine'i Metal Gear Solid Ground Zeroes'ta da göreceğiz. Edge dergisi direkt olarak yapım ekibinin yanına gitmiş ve PES 2014'ü görme şansına erişmişler. Tabii ki hiçbir görsel veya video yok, fakat Edge dergisinin aktardığı notlara baktığımızda özellikle fizik konusunda oyunda çok büyük gelişimler olacağı söyleniyor ki PES serisinin böyle en geride kaldığı nokta hem oyuncu fizikleri hem de top fizikleriydi. Fakat yeni oyunla birlikte bu konuda daha çok ilerleme kaydedecekleri söyleniyor. Ama şurada da bir parantez açmak istiyorum. Her sene bu söylemler tekrarlanıyor aslında. Ama burada tabii ki Fox Engine'in nasıl bir katkı sağlayacağını göreceğiz. Fizik motoruyla ilgili söyleyebileceğim bir şey, artık kütle merkezli olarak çalışacaklar. Yani bir oyuncunun kolu, bacağı, hepsi ayrı bir kütleye sahip olacak. Ve böylelikle aslında birazcık da FIFA'daki Impact Engine'e benzer bir fizik motorunun olacağı söylenmiş. Tabii bu fizik motoruyla birlikte top fiziğinde de önemli gelişmeler olacak ki PES serisinin en önemli eksiklerinden birisi de top fiziğinde karşımıza çıkıyordu.
Zaten bir futbol oyunda olması gereken her şey herhalde eksikmiş oyunda.
Evet. Özellikle PES 2006'dan sonra zaten PES serisi çok büyük bir gerileme gitti. Ve FIFA serisinin çıkışıyla birlikte bayağı bir geri planda kaldı. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki Fox Engine'in sağladığı grafiksel değişimlerle birlikte artık oyuncuların yüzündeki gözeneklerin bile belli olduğu söyleniyor ki zaten PES serisinde oyuncu suratları olsun işte grafikler olsun başarılıydı. Fakat tabii ki grafiklere abandıkları zaman
animasyonlarında bir sıkıntı vardı,
evet,
aslında. Animasyonları
işte,
açsalar.
Hani görselliğe abandıkları zaman bu sefer top fiziğinde ve oyuncu fiziklerinde geri planda kalıyorlardı. Fakat söylenene göre 2014 sürümüyle birlikte bu gibi şeyleri aşacaklar. Tabii bunun dışında formalarda da çok önemli değişiklikler olacak. Burada ben hatta NBA 2K serisine örnek vereceğim. NBA 2K serisinde arkadaşlar oyuncuların üzerindeki formaların çok farklı hareket ettiklerini görebilirsiniz. Yani işte oyuncunun hareketine göre formada bazı dalgalanmalar meydana gelir.
Evet, neredeyse gerçek adamlar kumaş fiziğini aktarmıştır oraya.
Hani normal oyunlarda işte oyuncu sağa doğru giderken normal geriye doğru gittiğinde hani üzerindeki elbise de ona yapışık bir şekilde gider. Fakat NBA 2K serisine baktığımızda hani birden dönüş hızıyla birlikte formanın farklı bir hareketini görürüz. PES 2014'te de buna benzer bir forma hareketinin olacağı söyleniyor. Tabii bunun dışında arkadaşlar taktiksel anlamda da bazı değişiklikler olacak. Özellikle oyuncu mevkilerinde önemli değişiklikler olacağı söyleniyor. Mesela diyelim Sabri sağ kanatta, biliyorsun Mesut genelde yardırarak koşar. Hani isterseniz Galatasaray'ı aldığınızda Sabri'nin nereye kadar gitmesi gerektiğini oyuncu mevkisini sınırlandırarak engelleyebileceksiniz. Tabii ki bu çok farklı taktikleri ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum.
Evet, elbise fiziği de önemli. Biliyorsunuz Hideo Kojima'nın daha öncesinde Metal Gear Solid'in hani yeni konsollara nasıl görüneceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Diyordu ki aslında oyunlar çok fazla değişim geçirmeyecekler. Kontroller aynı kalacak. Fakat buradaki asıl gelişme arka planda yaşanacak. Eğer bir orman yapıyorsak Solistin'e ilerleyecek. Bu orman yaşayacak. Hatta ağaçlar tohum üretecekler. Bu tohumlardan yeni ağaçların yeşerdiğini, yeni bitkilerin çıktığını göreceksiniz diyordu. Bu yeni neslin getireceği en önemli artılardan bir tanesi diye açıklama yapmıştı ki. Zaten elbise fizikleri de aslında oyuncunun tam olarak oyunu hakimiyetini etkileyen hiçbir şey değil. Yani fizik de olsa da olur ama görsel evet. açıdan gerçekten oyunu gerçeğe biraz daha yaklaştıran çok ufak bir ayrıntı.
Ya ben mesela NBA 2K serisini oynarken hep böyle hani oyunun şortu bile böyle bir dalgalanır.
İşte evet ama onu birebir izlemiyorsun. Fakat evet. o ayrıntının orada olması oyunu gerçekten bir gerçek oyun oynuyormuşsun hissini.
Hani şey derler ya böyle şeytan sağlıyor. Ayrıntılarda gizlidir. Öyle, gerçekten ayrıntıların bol olduğu oyunlar her zaman kazanmıştır. Umarız PES 2014'te de bu ayrıntılarla birlikte çok daha bir oynanış olur. Ve hani eski özlediğimiz PES'e artık kavuşuruz her sene aynı şeyi.
Birçok kişi bunu bekliyordur.
Bir diğer habere geçtiğimizde arkadaşlar bildiğiniz gibi Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed 4 Black Flag duyuruldu. Aslına baktığımız zaman Assassin's Creed serisi yani daha önceki programlarda da konuştuk. Her sene çıkmaya başladı bir Call of Duty vari bir havaya girdi. Bunu çok sürekli eleştiriyoruz. Fakat bu sefer korsan oyunu gibi ilerleyecekler. Hani geçen gün bana Twitter'dan bir oyun sever sormuş. Böyle bir korsan oyunu var mı önerebileceğin? Şöyle bir düşündüm Mesut. Hiçbir korsan oyunu aklıma gelmedi.
Evet, Esen Karik hani, korsanları vardı evet. biliyorsun. İlk filmle beraber çıkmıştı oyun. Çok kaliteli bir oyundu.
Güzel bir oyundu. Çıkmadı ama hani böyle şey. Geniş çaplı denizlerde gidebileceğimiz işte hani
ticaret yapabileceğimiz falan yok.
Bir korsan oyunu gerçekten yok. Hani bu konuda aslında Ubisoft'u biraz tebrik etmek lazım. Farklı bir kulvara gitseler de güzel bir yerden yakaladılar. Assassin's Creed Black Flag'ın duyurusuna baktığımız arkadaşlar Edway Kenway yöneteceğiz. Biliyorsunuz. Üçüncü oyundaki karakterimizin dedesi rolünde olacak. Bunun dışında Karasakal gibi bir karakter de var ki zaten oyunun ilk videosunda da böyle anlatıcı rolündeydi. Zaten her korsan oyununda niyeyse bir Karasakal
olacak evet, artık.
Filmde de olur. 8 farklı stüdyo geliştiriyor arkadaşlar Assassin's Creed 4'ü ve 1000 kişinin oyun üzerinde çalıştığı söyleniyor ki daha önce Resident Evil 6 700 kişiyle birlikte bayağı bizi bir şaşırtmıştı. Hani Assassin's Creed 4'de de Ubisoft'un ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Bunun dışında örnek
ama
aldığı...
Resident Evil'dan anlayabildiğimiz kadarıyla çok sayı, çok kaliteli oyun anlamına gelmiyor yani o da var.
Başarılı olur aslında doğru söylüyorsun.
Dikkatli olmalı lazım.
Umarız fark... Yani bu 1000 kişilik iş gücünün farkını bu sefer ortaya evet. koyabilirler ki Assassin's Creed 3'ün zaten böyle 3-4 senelik bir gelişim süreci olduğu söylenmişti. Henüz 4. oyunun ne zaman böyle tam olarak başladığı
gerçi 3 grafikleriyle bile bir korsan oyunu yapsalar evet. inanılmaz olurdu.
Zaten 3'ün en başarılı yönlerinden birisi deniz savaşları evet. Mesut. Zaten muhtemelen Ubisoft'un böyle bir karar almasındaki en büyük neden de
bakları kullanıcılar çok sevdi.
Evet, deniz savaşlarının çok sevilmesiydi çünkü hakikaten böyle bir fırtına çıkması işte hani sancak alabanda deyip böyle bir sağa doğru çekip topları ateşlemek falan oyuncuya gerçekten büyük bir keyif veriyordu. Bunun dışında arkadaşlar örnek aldığı oyunlara baktığımızda Zelda serisi, Far Cry ve Red Dead Redemption gibi çok farklı oyunları görüyoruz. Ki Red Dead Redemption'ın serbestliğini göz önüne alırsak Assassin's Creed serisinde de böyle bir serbestliği zaten görüyorduk. Tabii ki oyun 1 Kasım'da çıkacak, gene Kasım dönemine yetiştirecekler. Bu nesille birlikte PlayStation 4'e de yeni Assassin's Creed'i göreceğiz. Tabii grafikler açısından ne kadar farklar olacak merakla bekliyoruz.
Mutlaka çok büyük fark olacaktır. En büyük fark zaten Full HD.
Gerçi şunu da ekleyeyim. Hani onda notlarımı almışım. Assassin's Creed 3'ün Mesut bir içerik paketi çıkıyor. Tyrant of King Washington diye. Hani burada bir Wolfpack oynanışı var. Buradan eleştireceğim. Bildiğiniz bizim karakterimiz Crysis gibi böyle bir görünmez oluyor falan. Hani Assassin's Creed serisine gerçekten böyle dinamikler yakışmıyor. Umarız Ubisoft daha gerçekçi, tarihe uygun olaylarla birlikte seriyi daha başarılı bir çıtaya ulaştırır.
Umarız öyle olur. Şimdi donanım tarafından biraz ilerleyelim. Çünkü son döneme baktığımızda en çok eleştirildiğimiz konu da bu. Her şeyin hani mobil haberini yapıyorsunuz. Donanım haberi çok az çıkıyor deniyor ama mobil dünya o kadar fazla gelişme çok yaşanıyor fazla. Ki. Yani mesela Nvidia Titan biliyorsun ekran kartlarını tanıttı. Bir tane test örneği yok Türkiye'de. Yani sadece bizde değil. Türkiye'de bir tane test örneği yok. Firmalar donanım konusunda ne yazık ki bu kadar eli sıkılar. Samsung'a bakıyorsun Amerika'da etkinlik yapıyor. Buradan bütün basını toplayıp Amerika'ya götürüyor. Times Square'ı kapatıyorlar. Nvidia bir tane sample'ı Türkiye'ye ulaştıramıyor. Donanım dünyasında ne yazık ki böyle arkadaşlar. Komponent pazarı yavaş yavaş ölüyor. Bu yüzden de çok da fazla bir gelişme yaşanmıyor. Yani bu tarafta böyle çok deli, şaşalı gösteriler.
Olmuyor maalesef.
Olmuyor ne yazık ki. Biz de haberini yapamıyoruz tabii bir şey olmayınca. Eskisi gibi değil artık bu pazar. Herkes mobile doğru kayıyor. Herkes tabletleri ve cep telefonlarını konuşmaya başladı. Nvidia'da Tegra 4 dediğin zaman konuşacak bir sürü şey var. Gidip fuarda deneyebiliyorsun. Ya zaten, ama işte ekran kartına konu geldi mi böyle sıkıntılar
hani
var.
Sözünü kesiyorum. Oyun dünyasını bile ne kadar etkilediğini görüyoruz mobil evet. platformların. Hani düşün ki donanımı ne kadar etkilemesin.
Evet, ne yazık ki böyle bir şey var. Bu yüzden donanım haberleri biraz daha kısıtlı kalıyor. Biz de elimizden geldiğince ikisi birdi zaten donanım haberlerine yer vermeye çalışıyoruz ki bir tane donanım haberim var. Bu da bir soğutucu ile ilgili. Be Quiet firmasını biliyorsunuz. Başarılı soğutucular yapıyor ve firma genelde sessizlik üstüne odaklanmış bir firma. Shadow Rock 2 isimli soğutucusuyla da aslında hız severlere, bu hız aşıtma severlere sessiz, yine işlemcilerini serin tutabilecekleri bir çözüm sunma yolunda firma. 4 adet 8 mm'lik ısı borusuyla 120 mm, 120 mm böyle bir küp yapmışlar. Boyutlarında bir soğutucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan firma 135 mm'lik bir fanla da bu soğutucuyu soğutuyor. Ve 45 euro'luk fiyatına baktığımızda soğutucunun çok da uç böyle seviyede bir fiyata sahip olmadığını görüyoruz. Zaten komponent pazarının yavaş yavaş ölmesiyle beraber de fiyatlar böyle aşağı doğru hızlı bir şekilde başladım. Geliyor. Çünkü kullanıcılar artık stok soğutucu dediğimiz bu işlemcinin yanına gelen orijinal soğutma sistemiyle de hız aşırtma yapabilir hale geldiler. Birçok kullanıcı gidip de bu tip böyle ekstrem soğutucular satın almıyor. Bu yüzden de piyasadaki ekstrem soğutucular yavaş yavaş fiyatları aşağı doğru geliyor. Soğutucu haberimiz ardından Trexor tarafında yeni bir SSD haberiyle devam edelim. TLC yongasına sahip, TLC tabanlı NAND flash belleklere sahip ilk SSD'sini sergilemiş Trexor. TLC'nin şöyle bir avantajı var. Tek bir hücrede 3 bit saklanabiliyor. Bu da doğal olarak daha yüksek kapasiteli SSD'lerin daha uygun fiyatta üretilmesi anlamına geliyor ki TLC'lerin hücre ömrü konusunda da bazı avantajları mevcut. Genel olarak SSD'nin hızına baktığımızda ise Marvel'ın SATA 3 kontrolcüsünü kullanan SSD 450 MB yazma, 540 MB'da okuma hızlarına ulaşabiliyormuş. Günlük kullanım için yeterli. Fazlasıyla yeterli bir süre. Hücrelerin de 80 bin yazmaya kadar ömürleri varmış ki yani çok uzun süre kullanıcıların sorun yaşamadan kullanabilecekleri bir SSD depolama birimi olmuş. 64 GB'dan 512 GB'a kadar çeşitli versiyonlarda görebilecekmişiz bu SSD'leri de yine.
Evet, oyun tarafına baktığımızda arkadaşlar aslında birazcık daha donanımla ilişkili bir haberi konuşacağız şimdi. Mesut, senin de yorumlarını merakla bekliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar PlayStation 4'ün duyurusuyla birlikte AMD'nin GPU'larını kullanacağını açıklamıştı Sony. Fakat geçtiğimiz haftalarda bir açıklama geldi ve PlayStation 4 için Physics ve Apex desteği duyuruldu. Aslında hani ben bunun haberini yazarken bir böyle bir karışıklığa da düştüm. Çünkü hani Physics ve Apex Nvidia'nın testlerinde evet. olan teknolojiler. Direkt olarak böyle işte PlayStation 4'ü Nvidia mı yapıyordu diye böyle bir kendime sormaya başladım. Tabii hemen sonrasında jeton düştü. Şimdi arkadaşlar PlayStation 4'te donanımsal olarak AMD'nin grafik yongalarını göreceğiz. Fakat Nvidia yazılım desteğiyle birlikte Physics ve Apex desteğini sunacak. Sen ne diyorsun Mesut? Hani bu yazılımsal olarak bu destek ne
derece başarılı olabilir? Ya zaten Physics desteği PC dünyasında Nvidia'nın eline geçmesinden sonra tam bir kambur oldu. Biliyorsun Physics destekli hangi oyun varsa Nvidia'nın kartlarını da çok hızlı şekilde evet. çalışmıyorlar. Yani Physics aktif ettiğinizde oyunlar bir felç yaşıyor orada.
Hani takımı şeyle, yaşıyorlar. Physics'i böyle ilk kullanan oyunlara bile baktık. İşte Batman vardı mesela.
Ya bence oradaki en büyük fiyasko Mafia serisidir. Mafia evet. 3'te biliyorsun Physics'i çok övdüler. Physics'i açıp herhangi bir Nvidia ekran kartı 30 kare saniye sınırını geçebilen olmadı yani. Oyun o kadar vasat çalışıyordu. Şimdi yazılımla PlayStation 3'e de koymaya çalışıyorlar. Fakat Havok motoru varken ben kimsenin de hani kalkıp Physics'i kullanmaya zaten çalışacağını evet, hani zannetmiyorum. Bilmiyorum ne olacak.
PlayStation 4 duyurusunda Havok Physics motoru kullanacağı söylendi. Fakat yazılımsal olarak böyle bir destek sunması muhtemelen yapımcı firmalara bir seçenek
sunacak. Göreceğiz yani ne olacak.
Burada tabii ki Physics desteğini ve Apex'i de birazcık açıklayalım. İşte hani az önce PES serisinde de bahsettik. İşte o karakterlerin üzerindeki kumaşlardan sıvıların akışkanlığına, hava detaylarından, havada uçuşan partikül efektlerine kadar çok farklı teknolojiler oyunlara aktarılabiliyor. Bu da oldukça önemli. Umarız bu yazılım desteğiyle birlikte en azından oyun firmaları için farklı bir seçenek olur. Ve hani isteyen Havok desteği, isteyen
yani en azından yani performanslı çalışacak şekilde kullanabilirler
evet,
diye.
Hani burada zaten Nvidia'dan Mike Scolonis yaptığı açıklamada Physics desteğiyle birlikte PlayStation 4'teki oyunlar çok daha başarılı gözükecek gibi bir açıklama yapmış. Zaten
Sega 3 içinde neler demişlerdi oyunları biliyoruz.
Bu klasik açıklamalar zaten. Buradan aslında Nvidia ve PlayStation 4 cephesi için önemli bir açıklama daha var. Arkadaşlar Nvidia'dan Tony Tomasi yaptığı açıklamada Sony'nin ucuza kaçtığını söyledi. Hani PlayStation 4'ün geliştirilme aşamasında Nvidia ile görüşmeler olmuş. Fakat Nvidia fiyatları çok ucuz bulduğu için teklifi kabul etmemiş.
Yani Nvidia daha pahalı bir konsol mu çıksın istiyormuş? Tam olarak yani, onu anlamadım ben.
Muhtemelen hani Nvidia ya da yongalar için daha yüksek bir fiyat biçti. Fakat Sony bunu kabul etmedi. Bu yüzden de AMD ile bir anlaşma oldu. Hani sonuçta Nvidia tarafından Sony işin ucuzuna kaçıyor gibi bir açıklama gelmiş.
Yanlış bir açıklama. Kullanıcılar her zaman tabii ki fiyat performans sorunu yüksek ürünleri isterler. Çünkü zaten parayı saydığınız zaman her şeyin iyisi mevcut. Evet. Arabaya baktığın zaman parası olan her zaman biliyorsun uç noktalı arabalar mevcut ama kullanıcılara önemli olan burada uygun fiyata uygun donanımı sunabilmek. Zaten yani ki bu da bir yetenektir.
Burada yani. Hem telefonlarda hem konsollarda daha doğrusu geliştirilen bütün ürünlerde zaten fiyat çok önemli bir etken. Ki PlayStation 3 çıkışında biliyorsun Mesut $599 gibi
evet, uçuk
çok
bir rakam
uçuk bir rakam vardı. Hani Sony bu tartışmalardan sonra gene aynı adımı atmayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer habere geçtiğimizde arkadaşlar oyun dünyası için en önemli serilerden birisi olan Thief'in 4.sü duyuruldu. 2014 yılında PC ve yeni nesile geleceği söyleniyor. Fakat Thief ile ilgili hani detaylara geçmeden önce üzücü bir haber söylemek istiyorum. Birazcık daha casual kitleye hitap edecek bir oyun olduğu söylenmiş. Çünkü Thief serisine baktığımızda gizlilik unsurlarını...
Zor bir oyundu zaten.
Çok zor bir oyundu ve gizlilik unsurlarını çok iyi kullanan bir oyundu. Hatta bu türde en iyilerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tabii ki hani oyun dünyasındaki bu gelişimlerden sonra hani en hardcore diyebileceğimiz bir oyunda bile artık quick time eventlarla pat pat pat.
Hitman bile biliyorsun hangi seçeneği koydu. Evet. Ya aksiyonla git ya da gizli gitti. Eskiden hep gizli giderdi.
Evet hani bu kadar değişmişken oyun dünyası muhtemelen yapımcılar bu riski göz önüne alamadılar. Çünkü satış rakamlarına da baktığımızda arkadaşlar casual kitleye hitap eden daha doğrusu tam anlamıyla saf hardcore olmayan oyunların daha yüksek satış rakamlarına ulaştığını görüyoruz ki hani Call of Duty başarılı bir seridir. Fakat daha çok casual kitleye hitap eden, arcade oynanışa sahip olduğu için milyon dolarlar kazandığını görüyoruz Activision'ın. Şimdi Thief 4'ün detaylarına baktığımızda arkadaşlar Garrett isimli karakteri kontrol ediyoruz ki zaten serinin öncesini oynayan oyuncular bu isme aşinadır. Bir savaşçı değil ve 4 kişiyle savaşacağımız zaman kaçmamız gerekeceği söyleniyor. En azından biraz casual'a gitmişler ama bunu böyle biraz hani akıl etmişler.
Saklamışlar.
Hani burada şey örneğini de verelim Assassin's Creed... Suikastçı dediğin böyle gizlice gider filan fakat Assassin's Creed serisinde yönlendirdiğimiz karakterin Junie Tarkin gibi bir 30 kişi evet. arasına daldığını da görüyoruz. Rakiplerin haritada random olarak dolaşacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani siz bir olaya müdahale ettiğinizde hani normal şu anki çoğu oyuna baktığımızda işte karşıdaki rakipler belli bir koridor üzerinde belli bir çizgisellikle ilerlerler ve burayı kontrol etme amacıyla ilerlerler. Fakat Thief 4'te artık karşımızdaki rakiplerin yapay zekası sayesinde bulundukları alanı random olarak kontrol edecekleri söyleniyor ki bu da muhtemelen oynanışı bayağı bir zorlaştıracaktır. Bunun dışında fokus özelliği olacak. Bu fokus özelliğini aslında yine Assassin's Creed serisindeki veya diğer oyunlarındaki hani bu Eagle Eye'a benzetebiliriz. Bu sayede etraftan daha çok ipucu alabileceğiz ve hikayedeki ilerleyişimizi gerçekleştireceğiz. Mekanlarda birden çok alternatif olacağı söyleniyor. Hani çok fazla giriş, çok fazla çıkış, işte tepelerden dolanma gibi farklı alternatifler oyuncuları bekleyecek. Bunun dışında arkadaşlar oyuncuların bir sığınağı olacak ve bütün silahlarımızı, işte ekipmanlarımızı burada kontrol burada barındıracağız. Ve bu sığınak üzerinde bazı özelleştirmeler yapacağımız da söylenmiş. Muhtemelen alacağımız paralarla veya deneyim puanlarıyla birlikte sığınağımızda da bazı upgrade'ler yapacağımızı düşünüyorum. Tabii bunun dışında arkadaşlar ana hedefin serinin köklerine bağlı kalmak olduğu söylenmiş ama hani sonrasında yapılan açıklamayla birlikte ne kadar bunu başaracaklar ben de büyük bir merakla bekliyorum.
Evet, Thief hayranları bekleyeceklerdir ki hayranı kaldıysa tabii oyunun. Şimdi bir diğer habere geçelim Google tarafına. Biliyorsunuz Google son dönemde tamam Android işletim sistemiyle çok fazla gündemimize zaten arama motorunu falan saymıyorum. Google denilen artık birçok şey aklımıza geliyor çünkü. Ve aynı zamanda firma böyle... Normalde yaşantımıza girecek bazı teknolojiler üstünde çalışıyor. Mesela gözlükleri de şu anda popüler konulardan bir tanesi. Fakat son etkinlikte firma enteresan bir şey sergiledi. Adidas'la beraber gittiği işbirliği neticesinde konuşan bir ayakkabıyı sergilediler. Ve ayakkabı üstündeki jiroskop, yön sensörleri, ivme sensörleri, ses çipleri ve Bluetooth yongasıyla beraber çevresiyle haberleşip sizle konuşmaya başlayabiliyor. Oturduğunuz bir anda çok sıkıldım, çok sıkıcı falan diyor. Harekete geç diyor mesela. Yürümeye başladığınızda ya ben işte bunu seviyorum, hareketi seviyorum diyebiliyor. Bir maç ortamına geldiğinizde eğer daha öncesinde karşılaştığı ayakkabılardan bir tanesini gördüyse işte şimdi aksiyon başlıyor diyebiliyor. Çünkü daha öncesinde o karşılaştığı ayakkabıyla beraber bir aksiyona girmiş. Koşmaya başladığınızda işte rüzgarı diyor hissetmeyi seviyorum üstüne falan gibi şeyleri söyleyebiliyor abi, sizlere.
Ayakkabıyı bile konuşturdular sonunda yani
evet, teknoloji. Asıl enteresan kısmı da mesela Twitter'a girip ya da Facebook'a girip bir şeyler paylaşabiliyor ayakkabınız. Uç noktaya gelmiş. Videonun sonunda da çantaya kaldırıyor artık ayakkabılarını basketbolcu. Orada şey diyor ya beni tekrar giy hadi başlayalım. Yani beni buradan çıkart gibilerinden şeyler söyleyebiliyor. Aslında burada Google teknolojinin yaşantımızı nasıl değiştirebileceğini gösteriyor ki bu ayakkabı konsepti çok hoşuma gitti. Eminim ki öyle bir şey çıksa yine satın almak ister.
Bildiğin Pokemon gibi bir şey yapmışlar. Böyle.
İnanılmaz bir şey olmuş. Üstündeki hoparlörle direkt olarak sesi dışarı verebiliyor. Yani aslında herkesle konuşan bir ayakkabı bu. Üstüne bir de kamera ekleseler aslında. Gerçi o zaman da sapıklar için bulunmaz bir nimet olacak. O pek işe yaramayabilir. Onu da gözlükle birleştirirler. En azından baktığımız yeri görür millet. Böyle bir ayakkabı arkadaşlar. Şu an fiyatı falan belli değil. Henüz prototip aşamasında. Ama büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda en azından bazı deneysel çalışmaları raflarda göreceğiz diye düşünüyorum.
Ya zaten baktığımızda çok ilginç bir teknoloji olduğunu görüyoruz. Hani ayakkabı da konuştuktan sonra artık neler yapabilirler herhalde o düşünmek bile istemiyorum.
Evet ve yani yapay zeka benzeri bir yapıyla aslında kullanıcıyla konuşmaya başlaması ayakkabının daha da enteresan olmuş. Tabii ileride yongalar gelişecek, kablosuz bağlantı teknolojileri gelişecek, pil teknolojileri gelişecek. Çok daha farklı şeyler görebiliriz ki bir diğer haberim de yine bu farklı şeylerden bir tanesi. Tablet veya cep telefonuyla ya da bilgisayarla kontrol edilebilen bir denizaltı bu. 100 metreye kadar dalabiliyor. Oldukça kaliteli bileşenlerden oluşuyor ve 2 saat boyunca görev yapabiliyor. Üstünde HD kamera var. HD kamerayla çektiklerini kayıt altına alıyor. Aynı zamanda bunları da tablet ve bilgisayara aktarabiliyor. Siz de su yüzünden kontrol edebiliyorsunuz. Su altını araştırmayı, böyle oradaki güzellikleri görmek isteyenleri fakat dalmaktan korkanları cezbedebilecek bir cihaz.
Yalnız şey aklıma geldi. Biz burada tablette bir helikopteri zor kontrol ediyorduk. Hani sağa sola çarptırarak.
Denizaltı biraz daha kolay olacaktır. Çünkü suyun yavaş altında ilerliyor. Evet yavaş ilerliyor ve kontroller çok daha dengeli oluyor. Bir akıntıya falan kapılmadığı sürece ya da takılsa da zaten üstünde bir kablosu var. Oradan çekersiniz alırsınız denizaltıyı tekrar. Çok rahat bir şekilde su altını görüntüleyebilirsiniz ki ışıklarıyla falan da aslında karanlık noktaları görmek açısından iyi. Ben bunu şöyle düşündüm. Hani illa son kullanıcı değil. Bir ticari amaçla kullanılmak istendi. Teknelerin altını kontrol etme, evet. Gemilerin altını güvenlik amaçlı tarama ya da bir su altından geçen bir boruyu sağlam mı değil mi diye tekrar gözden geçirmek için de kullanılabilecek bir cihaz. Çünkü fiyatı biraz son kullanıcıdan uzak $6,300'lık bir fiyatı var.
Bayağı yüksek bir şey.
Bu daha çok herhalde ticari işletmelerin işine yarayacak bir cihaz.
Senin de söylediğin gibi daha çok teknik konularda kullanılabilir işte hani suya daldırıp
evet, burada bir çok eğlenceli bir fikir. Umarız Çinli dostlarımız ucuz kopyalarını üretirler de biz de en azından 100 metreye değil de 2-3 metreye dalan oyuncaklarla oynarız.
Havuzun dibine bir dalmışız yani. Falan gibisinden. Buradan arkadaşlar oyun dünyasındaki nostaljik bir haberle karşınızdayız bu sefer. Hani strateji türü dediğimizde tabii ki Age of Empires ilk akla gelen isimlerden birisidir. Hani online ve Age of Empires 3 ile çok büyük bir başarı elde edemeseler de bu Age of Empires 2 bu tür seven oyuncuların kesinlikle oynadığı hani bilgisayarda oyun oynayanların kesinlikle böyle bir ucundan yakaladığı oyunlardan birisi. Biz Gökhan'la da daha öncesinde konuştuğumuzda hatta Gökhan'ın böyle geçenlerde böyle çok eski bir tweet attığı bir tweet'i buldu. İşte böyle böyle bir HD paketi gelse ne güzel olur, milyon satar gibisinden bir açıklaması var. Bunun sonucunda arkadaşlar Age of Empires 2 HD duyuruldu. Biz de tabii ki ofisteki oyun tarafı olarak bayağı bir sevince boğulduk. Şimdi oyunun özelliklerine baktığımızda öncelikle grafiksel olarak bazı değişimler var. Özellikle su efektlerinde önemli değişikliklere gidilmiş. Tabii ki HD olduğu için çözünürlük normal 1080p olarak oynayabileceksiniz. Burada önemli olan nokta ise online altyapıyı tamamen Steam'in sağlaması. Yani Steam'in matchmaking sistemi sayesinde artık arkadaşlarınızla çok rahat bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Bu oyunun bence en önemli noktalarından birisiydi. Çünkü eski döneme baktığımızda Age of Empires 2'yi online olarak oynamak gerçekten çok zordu. Hatta daha sonrasından bazı internet siteleri farklı modlamalarla birlikte hani oyunun oynanışını kolaylaştıran, online oynanışını kolaylaştıran yöntemlere başvurmuşlardı. Oyun arkadaşlar Age of Kings ve Conquerors paketini içerecek. Tabii ki fiyatına baktığımızda $18, 9 Nisan'da çıkacak oyunun $20'lık bir fiyatı var. Fakat daha öncesinde almak isteyenler için yani ön siparişle almak isteyenler için $18'lık bir fiyat etiketi var. Daha önce alan oyuncular da 5 Nisan'da oyuna direkt olarak kavuşacaklar. Tabii ki onun dışında arkadaşlar Achievement sistemi gibi bazı ekstralar da olacak. Tabii ki tam sürümü çıktığında ne gibi farklar olacağını inceleyeceğiz ve muhtemelen farklı farklı maçlarla, heyecanlı maçlarla karşınızda olacağız.
Evet, gerçi tabii biraz eskide kalan bir oyun ama hala
heyecanlandırmadım
mesela. Çok heyecanlandırıcı bir oyun değil açıkçası. Ben çok fazla sevmiyordum Age of serisini. Ben Command & Conquer'cıyım. Yani modern silahlar olsun, makinalı tüfekler falan konuşsun
tarzında. Yani ben böyle tam lise dönemimi falan hatırlıyorum. Direkt Age of 2'yi kapanıyorduk şeye, laboratuvara. Age of 2 atıyorduk bütün sınıfta falan.
Birçok kişi seviyor yani. Seven çok fazla var ama dediğim gibi beni aslında o eski çağlar mesela 2. Dünya Savaşı da beni çok cezbetmez. Hani ben M16 kullanayım, M4 olsun,
modern silahlar
bir tane Apache helikopteri üstünden uçsun falan tarzı düşünen biriyim ki ne yazık ki de böyle de oyun çıkartmıyorlar.
Yani benim mesela
strateji oyunlarında ne yazık ki modern çağa yansıtan düzgün bir oyun çıkmadı.
Şimdi gerçi BioWare geliştiriyor Command & Conquer ama nedenli başarılı olacak o da çok büyük bir soru işareti. Uzun zamandır da ses seda yok. Burada benim söylemek istediğim bir diğer nokta da ben de bu oyunu neyini sevmiyorum Mesut. Hani online oynadığımız zaman ben böyle biraz şey düzene önem veririm işte böyle kale surları dikiyorum. İşte hani evler düzenli olsun.
Ya dışarıdan bakalım da ne şatoymuş arkadaş dersin değil mi?
Böyle işte hani halkın evleri düzgün olsun. İşte oduncunun şeyi farklı olsun falan. Ben böyle dizerken bir bakıyorum arkadaş bir orduyu toplamış. Beni basıyor. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor tabii ki.
Biraz öyle.
Yapacak bir şey yok.
Hemen teknoloji haberleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun haberlerini bıraktıktan sonra BitTorrent servisini biliyorsunuz. BitTorrent'i aslında duymadığınız yoktur. Özellikle film severler herhalde dersin.
Oyun severler de.
Evet, oyun severler çok fazla seviyorlar bu servisi. Dosya paylaşımı konusunda gerçekten eşsiz bir sistem. Çünkü dosya paylaşım yükünü sunucudan alıp kullanıcılar arasında paylaştırarak çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla insanın dosyalara erişebilmesini sağlıyor bu sistem. Şimdi BitTorrent yeni bir servis duyurmuş durumda. Bu da BitTorrent Live. BitTorrent Live ne işe yarayacak? BitTorrent Live aslında evinden canlı yayın yapmak isteyen kullanıcılara izleyenlerle beraber canlı yayın yükünü paylaşıp çok basit bir sunucudan yine milyonlara ulaşabilme imkanı sağlayacak. Şimdi canlı yayın işini sizlere biraz aktaralım isterseniz eğer sunucu tarafında böyle pek bilgili değilseniz ya da araştırma yapmadıysanız daha önce ilginizi çekip canlı yayının nasıl yürüdüğü hakkında bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Mesela biz bir canlı yayın yapmak istediğimizde sunucuda şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Biz buradan görüntüyü sıkıştırıp yolluyoruz. Diyelim ki sıkıştırdığımız görüntünün izlenebilmesi için 1 megabitlik bir bağlantı ihtiyacınız var. Siz 1 megabitle bağlandığınızda sunucu 1 megabit upload yapıyor. İkinci kullanıcı bizi izlemek istediğinde sunucunun 2 megabit upload yapması gerekiyor. Çünkü bu TV yayını gibi değil. Yani dalgayı gönderdim, anteni koyan aldı diye bir şey yok. İki kullanıcı için 2 megabit upload yaparken sunucu bu 10 kullanıcı olduğuna doğal olarak 10 megabit upload yapmak zorunda kalıyor.
Çok büyük büyük.
Evet, halbuki her kullanıcının tek istediği şey var 1 megabit.
Evet.
Ama internetin doğası gereği, IP bağlantının doğası gereği böylece sunucunun çok yükü kaldırabilecek güçlü olması lazım. Doğal olarak HD görüntünün yayınlanması da canlı yayınlarda biraz zor oluyor. Hani kapasitenin çok yüksek olması
bizim
gerekiyor.
Bizim canlı yayınlardaki kesintilerin büyük nedeni de zaten.
Büyük nedeni de bundan
kaynaklanıyor.
Şimdi BitTorrent Live sisteminde sistem şöyle işleyecek. Mesela ben canlı yayın yapıyorum ve bunun izlenebilmesi için yine 1 megabit gerekli. Ersin beni izlemeye başladı. Fakat Ersin'in 1 megabit upload'u var. Bir başka izleyen 500'ünü Ersin'den alacak, 500'ünü benden alacak. Böylece ben aslında 1,5 megabitle o kişiye de 1 megabitlik görüntü gönderebileceğim. Üçüncü kişi belki hiçbir şekilde benden görüntü almayacak. Ersin'le diğer izleyenden görüntüyü alıp canlı yayını izlemeye devam edebilecek. Bu mükemmel bir sistem eğer gerçekten işletilebilirse.
Hani direkt olarak torrent sistemini aslında torrent mantığını canlı yayına
getiriyor.
Evet.
Böylece evinden oynadığı oyunu arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenler veya evinden bir teknoloji şovu yapmak isteyen kişiler de bu sistem sayesinde çok az bir upload hızları olsa bile bunu bölüştürerek milyonlara yayın yapmaya başlayabilecekler. Tabii sistem ne kadar kullanılır, kullanmaya başlamadan önce neler yapmak lazım ya da yüklenecek programlar böyle biraz korkutucu programlar mı? Bunlar önemli. Kullanıcılar program yüklemeden çünkü bu yayınlara ulaşmak evet. istiyorlar. Tabii ki servis tam olarak kullanılmaya başlandığında biz de ayrıntılarını öğrenmiş olacağız.
Yani fikrin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Bence herhalde. Fikir çok iyi. Açıkçası bizi de heyecanlandırdı. Çünkü canlı yayınlarımız zamanında sunucudan daha az yük alıp daha fazla kişiye ulaşma imkanımız olacak. Eminim ki birçok hani sunucu tabanlı canlı yayın yapan kişileri de yine dikkatini çeken bir teknoloji olmuştur diye düşünüyorum. Bir diğer haber yine Samsung tarafından fakat bu sefer dizüstü bilgisayarlarla ilgili. Samsung'un yöneticilerinden Dong Seo-jun Windows 8'in Vista'ya benzediğini söylemiş ve dizüstü bilgisayar satışlarını hiç de beklendiği gibi arttırmadığını, Microsoft'un başarısızlığı olduğunu vurgulamış. Samsung bayağı bir süredir bu konuda açıklamalar yapıyor. Sadece Samsung'da değil, diğer firmalardan da bu tip açıklamalar geliyoruz. Ne yazık ki üreticiler Windows 8'den çok memnun değiller. Zaten dokunmatik olmayan cihazlarda hiçbir işe yaramayan bir işletim sistemi. Evet. Açıkçası o arayüz.
Sıkıntıları var.
Yani birçok kişinin rahatsız olduğu bir arayüz olmaya başladı. Fareyle kullanmak çok zor. Bakalım firma servis paketiyle beraber bir güncellemeye gidecek mi, değişiklikler getirecek mi? Anlaşılan o ki tablet satışlarına da baktığımızda Windows 8 tam olarak beklentileri karşılamamış durumda.
Zaten Windows'la ilgili çok meşhur bir şey var ya hani Windows XP iyiydi. Daha sonra işte Millennium kötü.
Evet.
Sonrasında çıkan iyi. Kötü böyle bir hep bir adım atlayarak
tam Windows
gidiyorlar.
8 kötüye denk gelen adım
evet,
oluyor
hani
işte.
Windows 7 gerçekten başarılı bir işletim sistemiydi. Özellikle Vista'dan sonra.
Evet.
Hani Windows 8 ile ilgili de bu detayı herhalde söyleyebiliriz. Buradan Mesut ben oyun dünyasındaki kısa kısa haberlere geçeyim senden önce istersen. Arkadaşlar Half-Life 2 Episode 3'ü veya artık Half-Life 3'ü henüz ismi olmayan yeni Half-Life oyununu uzun süredir bekliyoruz. Fakat gerek Valve olsun gerek Gabe Newell olsun bu konuda herhangi bir açıklamaları yok. Half-Life 2 Episode 3 ile ilgili dün gece önemli bir belge ortaya çıktı. Biliyorsunuz oyun dünyasının en kendicilerinden birisi GameStop firması. Ve GameStop'a ait olduğu bir listede Half-Life 2 Episode 3'ün çıkış tarihi 30 Haziran olarak gözüküyor. Şimdi burada önemli olan nokta büyük bir liste var ve bu listedeki oyun çıkış tarihlerine baktığımızda gerek açıklanan oyunlar zaten doğru. Hani açıklanmayan oyunların tarihleri de gerçekten gerçeğe yakın, hani olabilecek zamanlarda listelenmiş. Bu konuda oldukça önemli. Hani bizim aklımıza tabii ki şöyle bir şey geldi. Valve genelde sürprizleri seven bir firma. E3'te şöyle bir bombayı patlatıp 30 Haziran'da Half-Life 2 Episode 3 çıkacak dese herhalde kimse şaşırmaz. Çünkü Valve'dan böyle bir şey de bekleyebiliriz. Umarız bu temennimiz tabii ki gerçekleşir. Çünkü hani Half-Life zaten mihenk taşlarından birisi.
Evet, ve grafikleri hala güzel olan oyunlardan bir tanesi.
Source grafik motoru gerçekten nasıl bir motor tasarlamışlarsa zamanında, şimdi bile oynadığınızda böyle çok hoş gelen, göze hoş gelen detaylara sahip. Zaten Valve'ın yeni bir Source 2 motoru üzerinde çalıştığı da daha önce açıklanmıştı. Arkadaşlar, Star Wars oyunu ile ilgili önemli bir detay var. Hep Star Wars Battlefront'u bilmiyorum Mesut, duydun mu? Geçtiğimiz neslin böyle en farklı ve başarılı Star Wars oyunlarından birisiydi. Tamamen online altyapıya odaklanan bir oyundu. Uzun süredir Battlefront 3 bekleniyor, fakat buna benzer bir oyun Kotaku'nun yayınladığı videolar ve görseller sonucunda ortaya çıktı. First Assault isimli bir oyuna baktığımızda bana direkt olarak aslında Battlefield'ı hatırlattı. Çünkü gerek oynanış dinamikleri olsun, gerek diğer öğeler olsun, tamamen Battlefield'ın hani Star Wars'a uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Tabii ki bu oyunla ilgili herhangi bir detay yok. Hatta videolar yayınlandıktan hemen sonra LucasArts çok büyük bir böyle ambargo bombası patlatarak internetten resmen videoları sildi. O ne, onun için şu anda sadece ekran görüntülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer haberim ise Call of Juarez serisiyle ilgili. Bildiğiniz gibi serinin önceki oyunu The Cartel tamamen fiyasko olarak karşımıza çıkmıştı. Hani çünkü cowboy temalı bir oyunu günümüze uyarlarsanız
evet,
ne kadar başarılı olabilir? Zaten cowboy temalı oyunlara baktığımızda diyelim parmağını geçmeyecek derecede çıkıyorlar. Her yıl neredeyse bir tane oyun ancak çıkıyor. Call of Juarez'in yeni oyununda ise tabii ki Gunslinger isimli bu oyunda tekrar vahşi batıya yöneldiler. Sirius Gray isimli karakteri yöneteceğiz ve bu oyunda Billy the Kid gibi böyle kovboy dünyasının tanınmış karakterleri de yer alacak. 14 Mart'ta yani dün yeni videosu yayınlandı. Şu anda zaten görüyorsunuz. Oyunun çıkış tarihi ise yine sonbahar olacak arkadaşlar. Bir diğer haberim ise Nintendo ile alakalı. Nintendo büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldı. Seijiro Tomata isimli hani teknolojiyle uğraşan bir teknisyen diyelim artık, 3D patentinin kendine ait olduğunu söyledi ve resimler üzerinde gözlük kullanmadan 3D'yi gösterebilme patentinin kendine ait olduğunu söyleyerek Nintendo Amerika'ya dava açtı ve bu dava sonucunda mahkeme Nintendo'yu tam 30 milyon dolarlık bir para ödemeye mahkum etti.
Adam da 7 sülalesini kurtarmış herhalde böyle.
Hani burada trajik olan nokta ise Nintendo'nun 3DS'in satış rakamlarına baktığımızda 30 milyon adet sattığını görüyoruz. Muhtemelen karı böyle olduğu gibi
adama verdiler ki adam zaten bu teknolojiyi satsa herhalde 1 milyon doları fit olurdu.
Evet, hani 30 milyon dolar gerçekten çok büyük bir rakam. Zaten ismine bir daha bakıyorum. Tomita'nın daha önce Sony'de çalıştığını da görüyoruz. Ayrılmış farklı projeler üzerinde çalışmış. Bu 3D teknolojisinde çalıştığı projelerden bir tanesi. Tabii ki Nintendo avukatları kararın haksız olduğunu söylüyor. Hani direkt olarak, dijital olarak veya resim üzerinden göstermenin çok farklı kulvarlarda olduğunu söylemişler. Muhtemelen itiraz edeceklerdir ama ne kadar başarılı olabilirler? O tabii ki büyük bir soru işareti.
Evet, göreceğiz.
SimCity ile ilgili birkaç tane söylemek istediğim nokta var arkadaşlar. Biliyorsunuz SimCity çıktı fakat çıkmaz olaydı.
Çok fazla eleştiri var.
Hani oyunun online altyapı üzerinden ilerlemesi bir yana oyun dinamiklerindeki bazı sıkıntılardan da bahsetmek lazım. Öncelikle server sırası gibi bir saçmalık vardı. Oyunu alanlar hani belli bir sırayla oyunu girebiliyorlardı ki tek başınıza da oynamak isteseniz bu sırayı beklemek zorundaydınız. Bazı oyuncular farklı modlamalarla birlikte bu sorunu aşmışlar. Hatta Electronic Arts yaptığı açıklamada bu problemlerin önümüzdeki dönemlerde giderileceğini söyledi. Zaten Maxis de o da bir açıklama yaptı ve oyunculardan özür diledi. Haklı olduklarını söyledi. Oyunun eleştireceğim nokta ise arkadaşlar hani baktığımızda zaten oynanış olarak bazı eleştirilecek noktalar var. Gökhan bunları incelemede zaten bahsedecektir ama benim söyleyeceğim en büyük olay oyun alanı. Oyun alanı gerçekten çok küçük. Hani bir şehir tasarladığınızda bir mahalle mi tasarlıyorsunuz yoksa bir şehir mi tasarlıyorsunuz? Bunun farkını hissedemiyorsunuz. Buradan da zaten aklıma gelen hani benim teorim diyeyim, muhtemelen Electronic Arts önümüzdeki dönemlerde bir DLC çıkartarak 15 dolara falan oyun alanını genişletecek.
Bir de şey olabilir, hani oyun alanının dar tutulması oyun biraz alelacele geliştirildi biliyorsunuz. Evet. Durulduğu günden bugüne geliştirilme zamanı oldukça kısıtlı ve çok ayrıntılı bir oyun. Büyük ihtimalle çok büyük haritayı da bilgisayarlar kaldırmayabilir ya da sunucu kaldırmayabilir diye de düşünmüş olabilirler.
Yani o da olabilir.
İnanılmaz çünkü mikro detaylar mevcut oyunda.
Ya zaten oyundaki ışıklandırmanın falan hani grafiksel olarak da çok
muazzam.
Muazzam. Hani ışıklandırmayı bir kapatıyorsunuz, oyun bildiğin SimCity 4'e dönüşü veriyor. Işıklandırmayı açtığınızda böyle
gerçek
birdenbire çağ atlıyorsunuz.
Evet, inanılmaz.
Ama hani umarız Electronic Arts bu tarz bir yönteme gitmez de hani para ile alanı büyütme gibi, ama benim teorimde hala var muhtemelen, evet, böyle bir
ihtimal, öyle bir şey de olur. Yani yeni adalar, yeni ülkeler satın alın tarzında bir şeye gidebilirler ki bu kullanıcılar açısından kötü olur. Teknoloji tarafındaki kısa kısalara geçtiğimizde fotoğraf makineleriyle başlamak istiyorum. Sonra yani fotoğraf makineleri çok popüler çünkü. Özellikle cep telefonlarına bile fotoğraf çekebilme özellikleriyle ön plana çıktığını görüyoruz. Canon tarafında da ufak bir DSLR makine bekleniyor. Bu DSLR makine ile ilgili bazı dedikodularda artık yavaş yavaş özellikleri belirginleşmeye başlamış. Bu ufak DSLR makinenin 650D'deki aynı 18 megapiksellik çözünürlükteki sensörü kullanacağı konuşuluyor. Digic 5 görüntü işlemcisiyle beraber geleceği de yine dedikodular arasında. Ayrıca saniyede 6 kare çekebilecekmiş, ISO 25.000'e kadar da çıkabilecekmiş. HD çekim yapabilme kabiliyetleri de zaten yine beklentiler arasında. Ufak bir DSLR makine gerçekten önemli bir gelişme Canon tarafında. Kullanıcılar tamam iyi fotoğraf çekebilmek istiyorlar, fakat aynı zamanda fotoğraf makinesinin de iyi taşınabilir olmasını istiyorlar.
Benim için en büyük sorun aslında o.
Evet, DSLR makineler çünkü tamam cezbediyor insanları çekim kaliteleriyle, fakat belli bir süreden sonra da yanında taşımamaya başlıyor insanlar. Yine kompakt makinelere dönüyorlar. Bu yüzden ufak bir DSLR makine tekrar DSLR'a dönüşü hızlandırabilir. Bir diğer haber de Sony tarafından. Sony'nin Next serisi inanılmaz bir popülerlik kazanmış durumda. Aynasız fotoğraf makinesi özellikle çekim kalitesiyle beraber de hani popülerliğini her zaman üst seviyelere taşıyor. Sony Next 9 ile ilgili bazı dedikodular gelmiş durumda. Bunlardan bir tanesi makinenin tam kare sensöre sahip olacağı ki bu da daha keskin, daha iyi ışık alan fotoğraflar çekebileceğimiz anlamına geliyor. Bugün tam kare sensörlerin çok profesyonel makinelerde kullanıldığını görmekteyiz. Bir diğeri de Hybrid A-Mount uyumlu bir lens sistemine sahip olacağı, böylece A-Mount lensleri de herhangi bir dönüştürücü takmadan bu cihazda kullanabileceğimiz anlamına gelmekte ki A-Mount lens sahibi insanlar eminim ki çok fazla sevineceklerdir. Çünkü dönüştürücü takmak kimi zaman lenslerin tüm özelliklerini kullanmamızı engelleyebiliyor. Bir diğer haberimiz yine Google'dan. Google Reader servisini kapatıyor. Google aslında bunu her zaman yapıyor. Eğer bir servis beklediği popülerliğe ulaşmadıysa çat diye kapatıveriyor.
Vallahi ben bu kadar süredir internet kullanıyorum. Bir bizim Levent'in Reader servisini kullandığını gördüm.
Ben de üyeyim. İlk başta da çok kullandım ama daha sonrasında kullanmadım.
Hala açıkçası kullanıyor yani böyle.
Evet, RSS'leri böyle aktif takip etmek için güzel bir servis. Ama artık internet o kadar fazla gelişti ki cep telefonları falan. Evet. Yani farklı programlarla zaten tüm dünyayı, özellikle öne çıkan haberleri görebiliyorsunuz. Reader'da öne çıkan haber diye bir şey yok. Bütün haberleri görmek zorunda kalıyorsunuz
aslında.
Evet, öyle bir sistem var. Özellikle Twitter gibi hani sosyal medya yavaş yavaş bu servisleri öldürdü ki Google'da kapatarak zaten tamamen ipini çekmiş olacak servisin. Bir diğer son haber de ülkemizle ilgili. Ülkemizdeki teknik servislerin tablet pazarındaki hızlı büyüme ayak uyduramadığını ve kullanıcının çok fazla mağdur edildiğini açıklayan bir araştırma yayınlandı. Genel olarak baktığımızda büyüme hızı çok enteresan. Son 3 yılda 40 kat pazar büyümüş ve 4400'lerden yani satış rakamı olarak 4400 tablet satışından 171.800 tablet satışına kadar gelinmiş pazarda.
Bayağı yüksek.
İnanılmaz yüksek rakamlar. Bugün biliyorsunuz Migros, Bin bile tablet satabiliyorlar. Evet. Tablet inanılmaz bir hal aldı. iPad'le beraber hız kazandı. Ucuz Çinli tabletlerde insanlara bir şekilde satılıyorlar. Hiçbir işe yaramazsalar bile. İnsanlar bunları satın alıyor. Ve orada şöyle bir sıkıntı var. Hani özellikle üreticiler tarafından geri dönüşlere baktığımda hep bunu duyuyorum. İnsanlar satın alıyorlarmış. Doğal olarak o tabletlerden iPad deneyimi bekliyorlar. Çünkü tabletin işlemcisini falan normal halk bilmez yani. Bilmek zorunda da değil. Çalışmıyor. Ekranı sonuçta dirençli ekran, rezistif ekranda doğru dürüst kaydıramıyor, yazı yazamıyor. Bunun bozuk olduğunu düşünüp servise geri gidiyorlar. Bu da servisteki yığılmaları arttıran önemli nedenlerden bir tanesi işte.
Direkt hani iPad artık öyle bir oturmuş ki insanın aklına, tablet deyince böyle bir iPad
yani o videoda bekliyor. Ne görüyorsa, iPad'in videosunda evet. Ne görüyorsa aldığı 100 dolarlık tabletle de aynısını bekliyor birçok kişi ki işte bu da yanılgıyı ve servislerin ağırlaşmasına neden oluyor. Umarız bu sorunlar giderilir. Ülkemizdeki teknik servis altyapısı çok büyük firmalarda bile bazen kullanıcıları içeriden çıkartacak kadar yavaş işleyebiliyor. Umarız buna da devlet el atar ve bir düzenlemeye gider. Yani bence belli kurallarının çok sıkı işletilen kuralların olması lazım. İnsanların yine tamam hani bu tüketici hakları konusunda bayağı bir ilerleme sağlandı. Tüketici hakları eğitimine gittiğinizde çok bekletildiğinizde şikayet edebiliyorsunuz. Fakat bu sürelerin daha da kısaltılması lazım diye düşünüyorum. En azından kullanıcılara kesin cevaplar, kesin tarihler verilebiliyor olması lazım. Ve bu tarihlerde sözde durulamıyorsa cihazı birebir değiştireceksin. Yapacak bir şey yok.
Ya da ücretini iade edeceksin.
Evet. Ve bu haberle beraber de aslında hem tüketici haklarını savunduk, kullanıcılarımızın böyle yanında olduğumuzu gösterdik, hem de haberlerin sonuna geldik. İkisi biri burada bitiriyoruz. Fakat her zamanki gibi sürpriz bir video ile kapatıyoruz. Metal Gear Solid
Rising.
Aslında, evet, Rising kesim sahneleriyle falan böyle bayağı bir...
Fred Evil gene el atmış, evet, ilginç bir video.
Değişik bir oyun oldu. Bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
I'm staying at the American Gardens building on the 31st floor. My name is Raiden. I've been a cyborg for over 6 years. I believe in taking care of myself and a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little rusty, I'll start with tarnish remover, then a liquid polish, then a foaming anti-corrosive which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. After my cleansing, I'll apply WD-40 to my limbs. Always use water displacement when lubricating, because non-WD will leave you squeaky. For conditioning, I do push-ups. I can do thousands now.
Jack the Ripper is always there.